Ayrım 24. Zehra, Karsten Nagel, sayfa 223. Hem Esma hem de Samir'le beraberken sık sık barış ağacına oturup üçümüz her konuda konuşuyorduk. Ben ağaç gövdesinin en geniş olduğu yerde ortada oturabiliyordum. Evlere gelmemizi asla önermemeliydim dedi Samir'e bir gün Esma ve bana. Burası çok tehlikeli. Her yer öyle dedi Esma. Mağaralarda daha iyi değil. Düşman toprağı diye yineledi erkek kardeşim. Aynı zamanda bizim yerimiz dedi Esma. Biz buralıyız. Her şeyden önce düşman toprağı diye yanıtladı Samir. Biz düşman toprağının ortasında doğup büyüdük. Evimizi de mahvettiler zaten dedim. Ve Pas'ın öldürüldüğü gün gördüğüm evimizin durumu gözümün önüne geldi. Samir annemin ona bulduğu son sigarayı yakarak devam etti. Okuldan hatırlıyor musunuz bize ne öğretmişlerdi? Yarısı doğru, geri kalanı yalandı. Balkanlar tarihsel açıdan bir barut fıçısı gibidir demişlerdi. Sonra yalan gelmişti ama şimdi farklı. Öğretmeni kafamda canlandırabiliyorum dedi Esma. Tahtada durup cetveliyle sınırların değiştiği haritanın önünde konuşuyor. Şimdi ben de onu canlandırabiliyorum dedim. Bir yandan sürekli gözlüklerini düzeltiyor, diğer yandan da giderek daha fazla heyecanlanıyor. Çok uzun boylu değildi değil mi? Aşağılık herifin tekiydi diye yanıtladı Samir. Aşağılık ama nazik bir adamdı. Bize asla vurmazdı. Esma, sesi nasıl da garip şekilde gevrekleşmişti diye konuşmasına devam etti. Saraybosna'daki suikasta anlattığı gün, biliyorsunuz, Avusturya-Macaristan Kaiserine yapılan suikast, Birinci Dünya Savaşı'na sebep olan olay. Galiba hedefte karısı da varmış dedim. Evet, doğru, kraliçe de ölmüştü dedi Esma. Bu ülkenin üzerinde bir lanet var diye devam etti Samir. Acaba bir sonraki hangisi olacak? Karadağ mı, Kosova mı? Sorun buradan uzaklaşıp bir başka yerde tamamen baştan başlayabilmek. Bunu yapamayız dedi Esma. Yola çıkanların çoğu vuruluyor. Veya mayınlara bastıklarında havaya uçuyorlar dedim. Gerçekten de bir sürü insan da açlık, soğuk ve yorgunluktan ölüyor diye devam etti kız kardeşim. Annem savaşın yakında biteceğini söylüyor diye ekledim. Sadece umuyor dedi Samir başını sallayıp. Haklı çıksa bile sonra ne olacak? Kısa bir süre sessizce oturduk. Zor bir soruydu. Belki eve gidebiliriz diye önerdim. En kötüsü evsiz olmak. Ölüm daha kötü dedi erkek kardeşim. Kaç tane eli gördüm bilmiyorum. Artık çocukluğumuzda alkış tutulacak gibi değil dedi Esma. Barış olduğu zaman belki bir çadır bulup eski evimizin olduğu yere bir ev inşa eder, eskisi gibi yaşayabiliriz diye devam ettim. Ev nedir ki aslında dedi kız kardeşim. Tabii ki evimizin orası dedim. Büyüdüğümüz yer, çocukluğumuzun geçtiği yer. Artık çocuk değiliz dedi erkek kardeşim. Çocukluk, evsizlik ve ölüm dedi Esma. Bu üçü, üçümüzün peşini bir türlü bırakmadı. Amma da kutsal üçlüymüş. Bu sigara da bitti dedi Samir. Kahretsin, yeter artık. Keşke hala iyi bir şey olacağına inanabilseydim dedi Esma. İyi de var tabii dedim. Bana anlattığın her şey, gitmemiz. Buradan asla çıkamayacağız. Buradan uzaklaşsak bile tüm bu olanların anıları, hepsi. Hayır, eve gitmek zorunda değiliz dedim. Yalnızca beraber olalım yeter. Müdüriyet daha uzağa gitmenin ölüm demek olduğunu söylüyor dedi Esma. Buraya çakıldık. Hiçbir şey imkansız değildir dedi Samir. Yalnızca nasıl yapacağımızı iyice düşünmeliyiz. Tüm samimiyetimle soruyorum Esma. Gerçekten sözünü ettiğin kutsal üçlüye razı olacağımızı mı sandın? Bu senin tarzına uymuyor yani. Sadece o kadar yorgunum ki dedi kız kardeşim. Hiçbir şeyi göze alamıyorum. Ya aynı olursa ne olacak? Neler söylüyorsun? Bizim yaşamımız bu mu olacak? Orada kocaman bir dünya bizi bekliyor. Ben burada kalmayacağım. Asla. Dünya o kadar uzak ki dedi kız kardeşim. Aynı zamanda o kocaman dünya tuhaf biçimde küçülmüş. Orada ne yapacağız? Orasının daha iyi olduğu da kesin değil. Ben mutlaka ilerleyeceğim diye kararlı konuştu Samir. Ben bir anda paniğe kapıldım. Buradan ayrılmamalısın dedim. Samir elimi tuttu ve dosdoğru gözlerimin içine baktı. Hem sevgiyle hem sertçe. Ben gideceğim küçük kız kardeş. Burada yaşanacak bir şey yok. Herkes deli. korkunç şeyler gördüm. Bizim de, nehrin her iki yakası da. Daha fazla anlatma dedi Esma, dayanılır gibi değil. Ben her şeyi biliyorum dedim, bana söylemediğiniz halde. Kız kardeşim bana baktı. Hepimiz yaşamamız gereken şeyleri yaşadık, bu böyle. Şimdi önemli olan gelecek dedi erkek kardeşim. Elimi bırakmadan bir ot parçası koparıp yeni bir sigara niyetine ağzına götürdü. Otu çiğnerken kelimeleri yontan ve çözümsüzlük ifade eden bir tonda konuştu. Gelecek için yalnızca tek bir yol var artık. Bosna'dan çıkmak, Yugoslavya'dan çıkmak, Balkanlardan uzaklaşmak. Burası bir barut fıçısı ve öyle olmaya da devam edecek. Asla farklı olmayacak. Ben de uzaklaşmak istiyorum dedim. Ve hemen o anda bereketli bir bahçede hepimizin oturup çay içişimiz gözümde canlandı. Aramızda dedem bile vardı. Tabii ki diye yanıtladı erkek kardeşim ve elimi bırakmadan önce söz verir biçimde sıktı. Hepimiz buradan uzaklaşacağız. Tek kurtuluşumuz bu. İyi ama nereye gideceğiz diye sordu Esma ve nasıl gideceğiz? Balkanlar dışında her yer olabilir diye sürdürdü konuşmasını Samir. Buradan ne kadar uzaksa o kadar iyi. Kış biter bitmez gideceğiz. Düşmanın ormanını geçmek, dağlarda saklanmak, karşılaşacaklarımızla dövüşmek zorunda da kalsak gideceğiz. Kafamdaki resim parçalandı. Babam olmadan gidemeyiz diye karşı çıktım. Babamı beklemek zorundayız. Esma derin derin içini çekti. Erkek kardeşim dalgınlaşıp ot parçasını çiğnedi. Babamın çaresine bakarım, onu alırım. Önden gider bir çaresine bakarım, sonra gelip sizi alırım. Esma bu planı pek ikna edici bulmamıştı. Belki de en iyisi hep beraber olmamız. Kaybolup bir daha asla birbirimizi bulamama riskimiz var. Çoğunluk her şeyin yakında biteceğini söylüyor. Yardımın artık geleceğini. Beklemek daha iyi değil mi? Sırplar Birleşmiş Milletler'e karşı çıkmayı sürdüremez. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın askeri gücünü düşünün. Annem sonunda durumun ne kadar ciddi olduğunu, onların da anladığını söylüyor. Bak, Birleşmiş Milletler askerleri seni serbest bırakmasını bıraktı. Samir başını salladı ve Esma'ya hoşgörülü bir gülümsemeyle baktı. Şayet bilseydiniz, yani birkaç Hollandalı hiçbir şeyi değiştiremez. Gülnesi bir durum. Liderlerine gelince sinik veya aptallar. Sırplar onları sürekli aşağılıyor. Dünya bizimle dalga geçiyor. Kendi başımızın çaresine bakmalıyız. Bana güvenmeniz gerek. Dinleyin şimdi. Samir kısaca durumu nasıl algıladığını anlattı. Birleşmiş Milletler gerçek bir koruma yardımı yapmamıştı. Bizim bölgemizdeki askerler hem sayıca çok azdı hem de hafif silahlarla donanmışlardı. Savaşa alışkın değillerdi. Sırplar onlara gülüyor, onlarla alay ediyor, üniformalarını çalıyorlardı. Genellikle ateş etmeye bile cesaretleri olmadığı için onlara hakaret ediyorlardı. Veya en kötüsü gerçek erkek olmadıklarını söylüyorlardı. Yardım almaları çok uzun bir zaman alıyordu. Çünkü bir sürü general, politikacı ve hükümetin öncelikle hemfikir olması gerekiyordu. Anlaşmaya varmaları genellikle imkansızdı. İşin aslına bakılırsa yabancı ülkeler savaşa çok fazla dahil olmak istemiyorlardı. Tek tek katılımcı ülkeler kimi zaman birbirleriyle çatışan pozisyonlar alıyorlardı. Her birinin kendi ülkelerinde uğraşacakları ayrı bir politik gündemi vardı. Bosna'da kazanç elde edecekleri pek fazla bir şey yoktu. Ne petrolümüz ne de onları zenginleştirecek başka bir şeyimiz vardı. Çevremizde göç başladı. Kış soğuğu geçer geçmez giderek daha fazla sayıda insan evlerden ayrıldı. Özellikle çocuksuz olanlar. Tüm uyarılara rağmen bazıları Srebrenica'ya, bazıları ormanın içine ya da dağların tepesine doğru hareket etti. Ancak kampa yeni insanlar da geldi. İhtiyarlar ve zayıf düşmüşler. Küçük çocuklu tek başına kadınlar. Daha uzaklara kaçmaya gücü olmayan insanlar. Kendi olanaklarımızı tekrar tekrar tartıştık. Ben de diğerleriyle eşit biçimde tartışmalara katılıyordum. Annem Samir'in yeniden kamptan gitmesine çok karşıydı ve konu her açıldığında ağladı. Esma ve ben de bundan hoşlanmıyorduk. Ancak hiçbirimizin aklına daha iyi bir fikir de gelmiyordu. Üstelik Samir her şeye rağmen koşulları en iyi bilenimizdi. Sonuç olarak yapılan plana göre Samir Srebrenica'ya gitmeye çalışacaktı. Ardından babamla beraber gelecekti ki kaçış planımıza karar vereceklerdi. Samir bizi ya gelip alacak ya da onlarla nerede buluşacağımıza dair haber yollayacaktı. Bu durumda başka ailelerle birlikte bize bir kurye eşlik edecekti. Böylece kaçacaktık. Kesin bir hedefimiz yoktu. Yalnızca buradan uzaklaşacaktık. Yola çıkma günü yaklaştıkça Samir daha ciddileşmesine rağmen yeniden çoğu zamanını yatakta geçiren Esma kadar içine kapanmamıştı. Evlerdeki insanlar savaş hakkında bilir bilmez konuşunca sık sık sinirleniyordu ama çabucak düzeliyordu. Artık Bosna'nın acılarından ve neler olduğundan söz etmiyordu. Düşmanlarımızla ilgili de konuşmuyordu. Kendini pratik olana, plana yöneltmişti ve ardından gerçekleşeceğini düşündüğü yaşama. Eski çizmeleri ayağımdan çıkartmak için annemden izin istedim. Geri dönüşümden sonra Esma açılmış tabanı tutan ipi bantla değiştirmiş olmasına rağmen pasın anısı attığım her adıma çok uzun süre eşlik etmişti. Annem beni kucakladı ve evet diyerek izin verdi. Geceleri don olayı çoktan bitmişti. Gündüz havası kurtulan ayaklarıma serin bir örtü gibi serildi. Doğada her şey yeşermek üzereydi. Bu 1995 ilkbaharıydı. Samir'in yeniden yola koyulmasından önceki gün saatler geçmek bilmiyordu. Artık üzerinde anlaşacağımız bir konu yoktu. Neredeyse beraber konuşamaz hale gelmiştik. Belki söylenebilecek şeyler çok zordu ve kelimeler ağzımızdan çıkmadan ölüyordu. Akşamüstü Samir bunaltıcı havayı kırmaya çalıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nden söz etti ama bize yardım edebilecek güçlü bir silah gücü olarak değil. Büyük kentlerinden ve sunacağı çok şey olan dev gibi kocaman ülkeden söz etti. Özgürlük, iyi yaşam standartları ve olanaklardan, insanın huzur içinde kendi yaşamını kurabileceği gerçek bir hayattan söz ederken sesi istekli ve canlı çıkıyordu. Yeni bir enerjiyle doluydu. Annem hepimizi çok erken uyandırdı. Kendini toplamaya çalıştıysa da mahvolmuştu. Ve kendisinin de razı olduğu plana karşı çıkmaktan kendini alıkoyamadı. Gitme oğlum, tekrar bizi terk etme, ne olacağı bilinmez. Samir yanıt vermedi ama yola çıkmaya hazırlandı. Güneş tamamen doğmadan devrilmiş ağaçların yanındaki evlerden çıkması gerekiyordu. Esma'nın bakışları dalgın, tamamen çaresiz görünüyordu. Onu kendine getirmek için dürtüklemek zorunda kaldım. Sanki düş görüyormuş ve neler olduğunu tam kavrayamıyormuş gibi baktı bana. Bense duruma dayanabilmek için gündelik işlere odaklandım. Ayağa kalkmak, kot pantolonu giymek, omuza bir havlu atmak. Bir adım, iki adım ve üç. Kuyuya gitmek. Koltuk altlarını ve yüzü yıkamak. Sonra Samir için şişeyi suyla doldurmak. Ambara geri gelmek. Geri kalan giysileri giyinmek. Samir'in yolluk olarak alacağı yemeği annem hatırlamış mıydı? Tuhaf, sisler içindeymiş gibi bir halde işleri yaparken düşünceler kafamdan uçuştu. İnsan olmak böyle miydi? Veda üstüne veda. Savaştan dolayı mıydı yoksa türünde de etkisi var mıydı? Belki kadınlar ve kızlar çok güçlü hissediyorlardı. Oğlanlar, kızlar, erkekler, kadınlar karşılaşırlar, ayrılırlar, ayrılırlar, karşılaşırlar. Annemin temin ettiği ekmek ve sucukları paketledim. Kuryelerden biri Samir'e bir sırt çantası vermişti. Yere oturmuş anneme tekrar bir göz attım. Bütün bedeni titriyordu. Bunun son vedalaşma olacağını düşünüyormuş gibi görünüyordu. Karşı çıkmaya çalıştım ancak gözlerim yaşla doldu. Bu ayrılık zorunlu olmasa bile sevdiğim herkesin yok olması üzüntü vericiydi. Özellikle savaş olduğu zaman. Annem sessizce ağladı. Gitme, beni dinle oğlum. Annemin gözyaşları tuhaf biçimde bana güç verdi. Eğer o acı çekiyorsa benim güçlü olmam gerekiyordu. İçimden bir ses panik içindeydi. Ama diğeri son birkaç ayı aslında ne kadar iyi geçirdiğimizi anımsatıyordu. Bu iyi dönemde olmasaydı zaman korkunç bir şekilde boş gelmez miydi? Sakin sakin nefes alıp babam ve Samir bizi aldığında ne kadar iyi olacağını düşünmeliydim. Yavaşça annemin elini tuttum. kıvrılmış parmakları ve şişmiş eklemleri yanıyordu. Samir hazırdı, gelip yanımıza oturdu. Annemin diğer elini okşadı ve babamı da alıp hepimizin huzur içinde yaşayacağı, daha iyi bir yere gidebilmek için bir yol bulacağını bir kez daha açıkladı. Endişelenmeye gerek yoktu. Bölgenin içini dışını, her bir küçük patikayı biliyordu. Samir ayağa kalkıp 1 Mayıs olduğunu, evlerde bir çeşit kutlama yapılması gerektiğini hatırlattı. Mutlaka bizi neşelendirmek için söylemişti bunu. Belki kendisinin de gittiği zaman bizim ağlayıp sızlanmayacağımızı bilmeye ihtiyacı vardı. Bazı kadınların bu geleneksel dayanışma ve şenlik gününde hep birlikte oturup yemek yiyerek günün tadını çıkartmak için girişimde bulundukları doğruydu. Yalnızca yemeğin nereden geleceğinden emin değildik. Annem burnunu silip yüksek sesle konuştu. Geri döneceğine dair bana söz ver. Samir annemi öpüp hazırlığını tamamlamak için gitti. Annem gözünü ayırmadan arkasından baktı. Esma birdenbire titremeye başladı ve bir an parça parça kırılıp döküleceğini sandım. Sonra titreyen bir sesle dedi ki, ''Küçük kız kardeş, gerçekten geri geleceğine inanıyor musun? Unutma, diğerleri.'' Gırtlağım düğümlendi, ağzım kurudu ama bir şekilde sözcükleri bulup çıkardım. ''Tabii ki gelecek, babamla birlikte gelecek.'' dedim. ''Neva problema, sorun yok.'' Esma ağlayarak başını sallıyor ve uzağa bakıyordu. Yanına gidip onu kolumun altına aldım ve dışarıya çıkardım. Erkek kardeşimiz yola çıkmaya hemen hemen hazırdı. Sık sık yaptığı gibi dudaklarının arasında bir ot parçası taşıyordu. Son birkaç eşyayı sırt çantasına yerleştirirken vücudu kendinden emin bir şekilde hareket etti. ''Her şey yolunda gidecek.'' dedi ve hepimizi sırayla kucakladı. Bana daha uzun sarıldı. Kahverengi kazak, at ya da katır kokuyordu. Gitmeden önce sırayla hepimize bakıp dedi ki, ''Beni bekleyin, tamam mı?'' Sonra daha uzaklaşmamıştı ki, ''Hoşça kal.'' diye Esma'nın cesaretsiz sesi duyuldu. ''Dikkatli ol oğlum, dikkatli ol.'' Ben de ''Hoşça kal.'' diye bağıracaktım. Ancak içimdeki diğer ses, hızla daha iyi bir şey söylemek için üste çıktı. ''Görüşmek üzere.'' diye bağırdım. Annem gözyaşlarını tutamayıp yeniden hıçkırdı. ''Hayır, yapmamalısın, gitme.'' Samir arkasına dönüp bizi seyretti. Bir an pişman olduğunu ve geri döneceğini sandım. Ama yalnızca bize kocaman bir gülümsemeyle baktı, yeniden sırtını döndü ve Srebrenica'ya doğru uzaklaştı. O giderek küçülürken ve silüeti neredeyse kaybolana kadar patikanın üzerinde durduk. Patikanın ikiye ayrıldığı yerde o küçücük noktanın yok oluşuna dek el salladık. 24. ayrımın sonu. Sayfa 232.